Ayrım 27, sayfa 343, 81. Papa'nın dairesindeki televizyon masanın karşısındaki duvar gerintisine yerleştirilen dolaba gizlenmiş, dev ekran bir Hitachi'ydi. Şimdi dolabın kapakları açılmış ve herkes etrafına toplanmıştı. Victoria daha yakına geldi. Ekran aydınlanmaya başlarken genç bir kadın muhabir belirdi. Ceylan gözlü bir esmerdi. MSNBC Haber diye duyurdu. Ben Kelly Horan Jones, Vatikan şehrinden canlı yayın yapıyoruz. Arkasında tüm ışıkları parlayan San Pietro Bazilikası'nın gece görüşü yer alıyordu. Roger, canlı yayın yapmıyorsun diye atıldı. Bu çekim dosyadan. Şu anda Bazilika'da elektrikler kesik. Olivetti, şşş diyerek onu susturdu. Muhabir biraz daha gergin bir sesle anlatmaya devam etti. Bu akşam Vatikan seçimlerinde şok edici gelişmeler oldu. Kardinaller heyetinin iki üyesinin Roma'da acımasızca öldürüldüğünü haber aldık. Olivetti sessizce küfretti. Muhabir konuşurken kapıda nefes nefese bir muhafız belirdi. Komutan, merkez santral tüm hatların çaldığını bildirdi. Konu hakkındaki resmi, Olivetti gözlerini televizyondan ayırmadan hattı kapatın dedi. Muhafız şüpheyle bakıyordu. Ama komutan, git. Muhafız koşarak uzaklaştı. Victoria, Kamerlengo'nun bir şey söylemek istediği halde kendini tuttuğunu hissetti. Adam konuşmak yerine başını yeniden televizyona çevirmeden önce uzun süre Olivetti'ye sertçe baktı. Artık MSNBC bandı yayınlamaya başlamıştı. İsviçreli muhafızlar Santa Maria del Popolo önündeki merdivenlerden Kardinal Ebner'in cesedini taşıyor ve onu Alfa Romeo'ya kaldırıyorlardı. Arabanın bagajına kaldırılmadan hemen önce kayıt dondu ve Kardinal'in çıplak cesedine odaklanarak büyüttü. Olivetti, bu lanet kaydı kim çekmiş diye sordu. MSNBC muhabiri konuşmaya devam etti. Almanya Frankfurt'tan Kardinal Ebner'in cesedi olduğuna inanılıyor. Cesedi kiliseden taşıyanlar İsviçreli muhafızlar olmalı. Muhabir uygun tepkileri veriyormuş gibi görünmek için elinden geleni yapıyordu. Kamera onun yüzüne yaklaştığında daha da melankolik bir hal takındı. Bu arada MSNBC olarak izleyicilerimize bir uyarıda bulunmak isteriz. Yayınlayacağımız görüntüler son derece açık ve herkesin kaldırabileceği türden görüntüler değil. Victoria bu uyarının tam bir medya reklamı olduğunu fark ederek izleyiciler için gösterilen yapmacık hassasiyete söylendi. Böylesi bir vaadin ardından kimse kanalı değiştirmezdi. Muhabir üstüne basarak vurguluyordu. Tekrar ediyorum, bu kayıt bazı izleyicilerimiz için sarsıcı olabilir. Olivetti, hangi kayıt diye sordu. Daha yeni gösterdiniz. Ekranı dolduran görüntü, San Pietro meydanında kalabalık arasında dolaşan bir çifte aitti. Victoria o anda bu ikilinin Robert ve kendisi olduğunu anladı. Ekranın köşesindeki yazı, BBC'nin izniyle diyordu. Jeton düşmeye başlamıştı. Victoria yüksek sesle, ay hayır dedi, ay hayır. Kamerlengo'nun aklı karışmış gibiydi. Olivetti'ye döndü. Banda el koyduğunuzu söylediğinizi sanmıştım. Televizyonda birden bir çocuk çığlık atmaya başladı. Kamera, kanlar içinde bir berduşu işaret eden küçük kızı bulmak için sallanarak döndü. Robert Langdon, küçük kıza yardım etmek amacıyla aniden kareye girmişti. Yakın çekime geçilmişti. Çarpıcı sahneler birbiri ardına karşılarına gelirken, Papa'nın dairesindeki herkes dehşet dolu bir sessizlik içinde seyrediyordu. Kardinal'in bedeni önce kaldırıma yüzüstü düştü. Victoria sahneye çıkıp diğerlerini çağırdı. Kan vardı. Bir damga. Başarısız bir hayat öpücüğü uygulama girişimi. Muhabir, bu hayret verici görüntüler dedi, Vatikan'ın hemen önünde sadece dakikalar önce çekildi. Kaynaklarımız cesedin Fransa'dan Kardinal Lamassé'ye ait olduğunu söylediler. Neden bu şekilde giydirildiği ve neden kardinaller toplantısında olmadığı bir muamma. Vatikan şu ana dek bir yorumda bulunmayı reddetti. Bandı baştan göstermeye başladılar. Roger, yorumda bulunmayı reddetmek mi, dedi. Bize bir dakika verseniz, muhabir kaşlarını yukarı kaldırarak konuşuyordu. MSNBC hala saldırıların nedenini araştırmakla birlikte, kaynaklarımız cinayeti kendilerine Illuminati diyen bir grubun üstlendiğini söyledi. Olivetti resmen patladı. Ne? Illuminati hakkında daha fazla bilgiye internetteki adresimizden, non possible, olamaz diye fikrini belirtti Olivetti. Kanalları değiştirdi. Kanalda İspanyol kökenli bir muhabir vardı. Illuminati diye bilinen satanist bir tarikat, bazı tarihçiler, Olivetti uzaktan kumanda düğmelerine haşince basmaya başladı. Tüm kanallar canlı son dakika haberi yayınlıyordu. Çoğu İngilizceydi. İsviçreli muhafızlar akşamın erken saatlerinde bir kiliseden bir ceset taşıdılar. Cesedin kardinal, bazilika ve müzelerdeki ışıkların kesik olması spekülasyonlara sebep, bu şok edici güç hakkında komplo teorisyeni Tyler Tingley ile konuşacağız. Bu akşam iki ayrı cinayet daha işleneceği söylentileri, Papa seçilmesi kuvvetle muhtemel Kardinal Baglia'nın da kayıplar arasında bulunup bulunmadığı sorgulanıyor. Victoria yanlarından ayrıldı. Her şey çok çabuk gelişiyordu. Pencerenin dışında çökmeye başlayan karanlıkta insanlık trajedisinin cazibesi insanları Vatikan şehrine doğru çekiyordu. Meydandaki kalabalık bir anda artmıştı. Yayalar üstlerine doğru akın ederken yeni gelen medya çalışanları karavanlardan indikten sonra kameralarını San Pietro meydanından ayırmıyorlardı. Olivetti kumandayı elinden bırakarak kamerlengoya döndü. Signor, bunun nasıl olduğunu aklım almıyor. Kameradaki bandı almıştık. Kamerlengo konuşamayacak kadar şaşkın görünüyordu. Kimse tek kelime etmedi. İsviçreli muhafızlar hazır olda bekliyordu. Sonunda kamerlengo sinirlenemeyecek kadar hüzünlü bir sesle, ''Bu krizi inandırıldığım kadar etkili biçimde yönetemediğimiz anlaşılıyor.'' dedi. Pencereden dışarıda toplanan kalabalığa baktı. ''Konuşma yapmam gerekiyor.'' Olivetti başını iki yana salladı. ''Hayır, Signor. Illuminati'nin sizden yapmanızı istediği de bu. Onları teyit ederek güç kazandıracaksınız. Sessiz kalmalıyız. Peki ya bu insanlar?'' Kamerlengo pencereden dışarıya işaret etti. ''Yakında on binlercesi burada olacak, ardından yüz binlercesi. Bu sessizliğe devam etmek onları tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramaz. Onları uyarmalıyım. Sonra da kardinaller heyetini boşaltmalıyız.'' ''Hala vakit var. Yüzbaşı Roger'ın karşı maddeyi bulmasına izin verelim.'' Kamerlengo döndü. ''Bana emir vermeye mi kalkışıyorsunuz?'' ''Hayır, size tavsiyede bulunuyorum. Dışarıdaki bu insanlar için endişeleniyorsanız bir gaz sızıntısı olduğunu söyleyip alanı boşaltabiliriz. Ama rehinelerden bahsetmek tehlikeli olur.'' ''Komutan, bunu sadece bir kez söyleyeceğim. Bu makamı dünyaya yalan söylemek için bir kürsü olarak kullanmayacağım. Herhangi bir şey duyuracak olursam bu sadece gerçek olur.'' ''Gerçek mi?'' ''Vatikan şehrinin satanist teröristler tarafından yok edileceği mi? Bu konumumuzu zayıflatmaktan başka işe yaramaz.'' Kamerlengo öfkeyle parladı. Konumumuz daha ne kadar zayıf olabilirdi? Roger kumandayı eline alarak birden bağırdı ve televizyonun sesini açtı. Herkes başını döndürdü. Yayındaki kadın gerçekten sinirleri bozulmuş gibi görünüyordu. Ekranda onun yanına son papanın bir fotoğrafı iliştirilmişti. Son dakika haberi. BBC'den aldığımız son habere göre... Başını kameradan çevirerek bu duyuruyu gerçekten yapması gerektiğini doğruluyormuş gibi davrandı. Görünüşte teyit alarak dönüp izleyicilere duyurusunu yaptı. Illuminati az önce duraksadı. Illuminati 15 gün önce kaybettiğimiz Papa'nın ölümünü üstlendi. Kamerlingo'nun ağzı açık kalmıştı. Roger uzaktan kumandayı elinden düşürdü. Victoria duyduklarını güçlükle kavrayabiliyordu. Kadın devam ederek, ''Vatikan yasalarına göre Papa'ya resmi otopsi yapılmadı. Bu yüzden Illuminati'nin cinayet iddiası doğrulanamıyor. Yine de Illuminati, son Papa'nın Vatikan'ın belirttiği gibi felç geçirerek değil, zehirlenerek öldüğünü iddia etti.'' dedi. O da yeniden sessizliğe gömülmüştü. Olivetti haykırdı. ''Saçmalık, düpedüz yalan.'' Roger yeniden kanallarda geziniyordu. Haber bülteni kanaldan kanala yayılan bir virüs gibiydi. Herkes aynı hikayeyi yayınlıyordu. Haber başlıkları sansasyonda birbirleriyle yarışıyordu. ''Vatikan'da cinayet. Papa zehirlendi. Tanrı'nın evinde şeytan eli.'' Kamerlengo'nun gözleri daldı. ''Tanrı yardımcımız olsun.'' Roger kanalları değiştirirken BBC kanalından geçti. ''Bana Santa Maria del Popolo'daki cinayetin tüyosunu verdi.'' Kamerlengo ''Dur.'' dedi. ''Geri.'' Roger geri gitti. Ekranda ciddi görünüşlü bir adam BBC haber masasında oturuyordu. Omzunun üstünde ekrana kızıl sakallı garip görünüşlü bir adamın vesikalık fotoğrafı bindirilmişti. Resmin altında ''Günter Gilik, Vatikan şehrinden canlı bağlantı'' yazıyordu. Muhabir Glick'in telefon bağlantısıyla haber verdiği anlaşılıyordu. Bağlantı cızırtılıydı. Videografım Şigi Şapeli'nden çıkartılan kardinalin görüntülerini kaydetti. Londra'daki haber spikeri, ''İzleyicilerimiz için tekrar edelim.'' dedi. Bu hikayeyi ilk keşfeden BBC muhabiri Günter Glick oldu. Şu ana dek Illuminati suikastçısı varsayılan kişiyle iki kez telefon görüşmesi yaptı. ''Günter, Illuminati'nin mesajını iletmek için suikastçının az önce aradığını söylemiştin değil mi?'' ''Evet, öyle.'' ''Ve mesajda Papa'nın ölümünden Illuminati'nin sorumlu olduğunu söyledi değil mi?'' Haber spikerinin sesi kuşku doluydu. ''Doğru. Arayan kişi bana Papa'nın ölüm sebebinin felç olmadığını, Papa'nın Illuminati tarafından zehirlendiğini söyledi.'' Papa'nın dairesindeki herkes donmuştu. Haber spikeri ''Zehirlendi mi?'' diye sordu. ''Ama nasıl?'' Glick ''Ayrıntıları anlatmadılar.'' diye cevap verdi. ''Sadece onu bir ilaçla öldürdüklerini.'' Hattan kağıt karıştırma sesleri geliyordu. Heparin diye bilinen bir ilaçla öldürdüklerini söylediler. Kamerlengo, Olivetti ve Roger birbirlerine hayret içinde baktılar. Roger istifini bozmadan, ''Heparin mi?'' diye sordu. ''Ama bu şey değil mi?'' Kamerlengo'nun benzi atmıştı. Papa'nın ilaç tedavisi. Victoria serseme dönmüştü. ''Papa, heparin mi kullanıyordu?'' Kamerlengo, ''Trombofile biti vardı.'' dedi. ''Günde bir kez iğne olurdu.'' Roger afallamış gibiydi. Ama heparin zehir değil ki. İlluminati neden? Victoria, heparin yanlış ellerde öldürücü olabilir dedi. Güçlü bir pıhtı çözerdir. Yüksek dozda kullanımı yoğun iç kanamaya ve beyin kanamasına neden olur. Olivetti ona kuşkuyla baktı. Bunu nereden biliyorsunuz? Deniz biyologları bu ilacı deniz memelilerinin kanının hareketsizlikten pıhtılaşmasını önlemek için kullanırlar. İlacın yanlış kullanımı nedeniyle ölen hayvanlar oldu. Duraksadı. Heparin insanda yüksek dozda kullanıldığı takdirde belirtileri felçle karıştırılabilir. Özellikle de uygun bir otopsi yapılmazsa. Kamerlengo şimdi iyice kederli görünüyordu. Olivetti, Signor dedi. Belli ki bu, Illuminati'nin halkı kandırmak için kurduğu bir tuzak. Birisinin Papa'ya aşırı doz vermesi imkansız. İçeri kimse giremezdi. Ayrıca yemi yutup iddialarını kabul etsek bile bunu nasıl yapabiliriz? Papalık yasası otopsiyi yasaklıyor. Otopsi yapılsa bile hiçbir şey öğrenemeyiz. Yaptırdığı günlük iğnelerden ötürü vücudunda elbette heparine rastlanacaktır. Doğru. Kamerlengo sert bir sesle konuşuyordu. Ama beni başka bir şey rahatsız ediyor. Dışarıdan hiç kimse Papa cenaplarına bu tedavinin uygulandığını bilmiyordu. Sessizlik oldu. Victoria, eğer heparin aşırı dozda verilmişse dedi, vücudunda izleri olur. Olivetti ona döndü. Bayan Vetra, belki beni duymamışsınızdır diye söylüyorum. Papa'ya otopsi yapılması Vatikan yasasınca yasaktır. Düşmanın biri asılsız bir iddiada bulundu diye Papa cenaplarının vücudunu kesip saygısızlık edecek değiliz. Victoria mahcup olmuştu. Bunu ima etmedim. Saygısızlık yapmak istememişti. Kesinlikle Papa'yı mezarından çıkarmaktan bahsetmiyorum. Yine de duraksadı. Robert'ın ona Şiki'deyken söylediği bir şey aklına gelmişti. Tabutu gömmenin merhumun ruhunu içeride hapsedeceğine inanıldığı Firavun devrinden kalma bir adetle, papaların lahitlerinin yerden yukarı yerleştirildiğinden ve asla üstüne beton dökülmediğinden bahsetmişti. Yüzlerce kilo ağırlığındaki lahit kapakları yer çekiminin etkisiyle üstünü kapatma görevini görüyordu. Victoria fark etti ki, teknik açıdan bakılınca böylesi mümkün olabilir. Kamerlengo birden ne tür izler dedi. Victoria kalbinin korkudan fırfır ettiğini hissediyordu. Aşırı doz, oral mukozanın kanamasına neden olur. Oral ne? Kurbanın diş etleri kanayacaktır. Ölümün ardından kan pıhtılaşarak ağız içini karartır. Victoria bir zamanlar eğiticileri tarafından yanlışlıkla aşırı doz verilen katil balinaların Londra'daki akvaryumda çekilen fotoğraflarını görmüştü. Balinalar ağızları açık ve dilleri simsiyah şekilde havuzun içinde cansızca yüzüyorlardı. Kamerlengo hiç cevap vermedi. Dönüp pencereden dışarı baktı. Roger'ın sesindeki iyimserlik kaybolmuştu. Signor, eğer bu zehirleme hakkındaki iddia doğruysa... Olivetti, doğru değil dedi. Dışarıdan birinin Papa'ya ulaşması kesinlikle imkansız. Roger, eğer bu iddia doğruysa diye yineledi ve eğer Papa Hazretleri zehirlenmişse, o zaman karşı madde arayışımız için farklı yaklaşımlar gerektirir. İddia edilen suikast, Vatikan şehrinde sandığımızdan daha ileri gidilebildiğini gösteriyor. Beyaz bölgeleri aramak yeterli olmayacaktır. Eğer bu kadar geniş bir arama yapılması gerekiyorsa kutuyu vaktinde bulamayabiliriz. Olivetti gözlerini yüzbaşıyla aynı hizaya getirerek sertçe baktı. Yüzbaşı, size ne olacağını ben söyleyeceğim. Aniden dönen Kamerlengo, hayır dedi. Ben size ne olacağını söyleyeceğim. Doğruca Olivetti'nin gözlerine bakıyordu. Bu iş fazla ileri gitti. 20 dakika içinde kardinaller toplantısını iptal etmekle Vatikan şehrini boşaltmak konusunda bir karara varacağım. Benim kararım son karar olacak, anlaşıldı mı? Olivetti gözünü bile kırpmadı. Hiç cevap vermedi. Kamerlengo şimdi biriktirdiği gizli enerjiyi kullanıyormuş gibi etkili konuşuyordu. Yüzbaşı Roger, beyaz bölgeleri aramayı tamamlayacak ve bitirdiğinizde doğrudan bana rapor edeceksiniz. Roger, Olivetti'ye tedirgin bir bakış fırlatarak başını salladı. Ardından Kamerlengo iki muhafıza işaret etti. BBC muhabiri Bay Glick'in hemen bu ofise getirilmesini istiyorum. Eğer Illuminati onunla haberleşiyorsa bize yardımcı olabilir. Gidin. İki asker gözden kayboldu. Kamerlengo şimdi dönmüş, geri kalan muhafızlara hitap ediyordu. Beyler, bu akşam başka hayatların kaybedilmesine izin vermem. Saat 22'ye kadar geri kalan iki kardinalin yerini tespit edecek ve bu cinayetlerden sorumlu canavarı yakalayacaksınız. Anlatabildim mi? Olivetti, ama Signor diye karşı çıktı. Nerede olduğuna dair hiç fikrimiz? Bay Langdon bu konuda çalışıyor, yapabilecek gibi görünüyor, inancım var. Bu sözlerin ardından Kamerlengo adımlarında yeni bir kararlılıkla kapıya yöneldi. Dışarı çıkarken üç muhafıza işaret etti. Siz üçünüz, benimle gelin, şimdi. Muhafızlar peşinden gittiler. Kamerlengo kafa eşiğinde durdu, Victoria'ya döndü. Bayan Vetra, siz de lütfen benimle gelin. Victoria tereddüt etti. Nereye gidiyoruz? Kamerlengo kapıdan dışarı çıktı. Eski bir dostu görmeye. 82. CERN'de ise sekreter Sylvia Bodelak acıkmıştı ve eve gidebilmeyi diliyordu. Korktuğu başına gelmiş, Kohler revire yaptığı geziden sağ çıkmıştı. Ona telefon ederek Sylvia'nın bu gece geç saatlere kadar kalmasını buyurmuştu. Rica etmemiş, buyurmuştu, hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Sylvia burada geçirdiği yıllar içinde kendini, Kohler'in garip ruh hali değişikliklerine ve tuhaflıklarına, sessiz halleri, tekerlekli iskemlesinin portatif video kamerasıyla toplantıları gizlice kaydetme alışkanlığı, aldırış etmemeye programlanmıştı. İçten içe bir gün, CERN'in eğlence poligonuna yaptığı haftalık ziyaretler sırasında kendini vurmasını umuyordu ama iyi bir atıcı olduğu ortadaydı. Şimdi masasının başında tek başına oturan Sylvia, karnının gurulladığını hissediyordu. Kohler hala dönmemişti ve onu akşam için başka bir vazife de vermemişti. ''Burada sıkıntıdan patlayıp açlıktan ölecek halim yok ya'' dedi kendi kendine. Kohler'e bir not bırakarak ayaküstü bir şeyler atıştırmak için personel yemekhanesine doğru yola çıktı. Ama oraya varamadı. CERN'in dinlenme, suit stelozlarından, televizyonların bulunduğu salonlardan oluşan uzun koridor. Geçerken akşam yemeğini erteleyerek haberleri seyretmek için toplanmış çalışanları fark etti. Büyük bir şeyler oluyordu. Sylvia ilk odaya girdi. İçerisi byte kafalarla, genç bilgisayar programcıları, doluydu. Televizyondaki haber başlığını görünce nefesi kesildi. Vatikan'da terör. Sylvia kulaklarına inanamayarak haberi dinledi. Kardinalleri öldüren eski bir tarikat mı? Bu neyi kanıtlardı? Nefretlerini mi? Üstünlüklerini mi? Cehaletlerini mi? Bununla birlikte odada esen hava kederden çok uzaktı. İki genç teknisyen Bill Gates'in resmiyle ve dünya geek'e kalacak yazılı tişörtleri havada sallayarak koştular. Biri Illuminati diye bağırdı. Bu adamların gerçek olduğunu size söylemiştim. İnanılmaz. Ben sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. Papayı öldürmüşler oğlum, papayı. Vay canına, bunun için kaç puan alırsın acaba? Gülme krizine girdiler. Sylvia afallamış bir halde ayakta duruyordu. Bilim adamları arasında çalışan bir Katolik olarak din karşıtı fısıldaşmalara genellikle tahammül ederdi. Ama bu çocukların eğlence konusu yaptığı şey kilisenin kaybına karşı edepsizlikti. Nasıl bu kadar duygusuz olabilirlerdi? Bu nefretin nedeni neydi? Sylvia için kilise daima kötülük gütmeyen bir oluşumdu. Duygusal birlik ve öz eleştiri yeriydi. Bazen kimse ona bakmadan yüksek sesle şarkı söyleyebileceği bir yerdi. Kilise onun hayatındaki önemli anlarını, cenazeler, evlilikler, vaftizler, tatiller kaydetmiş ve karşılığında hiçbir şey istememişti. Aidatları ödemek bile isteğe bağlıydı. Çocukları her hafta kilise okulundan başkalarına yardım etmek ve daha nazik olmak gibi fikirlerle dolarak manevi açıdan yükselerek eve dönüyorlardı. Bunun nesi kötü olabilirdi? CERN'in sözde parlak zekalarının kilisenin önemini anlayamamasına her zaman hayret ederdi. Gerçekten de insanın varoluşuna, zerrelerle mesonların sebep olduğuna mı inanıyorlardı? Ya da insanın ilahiyat inancının denklemlerin karşılayabileceğini mi düşünüyorlardı? Sersemleyen Sylvia koridordan aşağı yürüyerek diğer salonların önünden geçti. Tüm televizyon odaları doluydu. Şimdi Kohler'a erken saatlerde Vatikan'dan gelen telefonu düşünmeye başlamıştı. Tesadüf olabilir miydi? Belki de Vatikan arada sırada CERN'in araştırmalarını eleştiren sert beyanatlar yayınlamadan önce nezaketen arardı. Son zamanlarda da en çok CERN'in çığır açıcı keşifleri, kilisenin genetik mühendisiyle olan ilişkisi sebebiyle kınadığı, nanoteknoloji alanında olduğundan CERN hiçbir zaman umursamamıştı. Ve her zaman Vatikan'ın yaylım ateşinden dakikalar sonra teknolojiye yatırım yapan şirketler yeni buluşun lisans haklarını almak için ararlardı. Kohler, kötü reklam diye bir şey yoktur derdi. Sylvia acaba Kohler'e çağrı gönderip hangi cehennemdeyse haberleri açmasını söylemeli miyim diye düşündü. Umursar mıydı? Yoksa duymuş muydu? Elbette duymuştu. Büyük olasılıkla tüm haberi sıra dışı küçük kamerasıyla kaydedip yılda bir kez olsun gülüyordu. Sylvia koridorda yürümeye devam ederken sonunda ruh halinin bozuk, neredeyse melankolik olduğu bir salon buldu. Burada haberleri izleyenler CERN'in en eski ve en saygı duyulan bilim adamlarıydı. Sylvia içeri girip otururken ona dönüp bakmadılar bile. CERN'in diğer tarafında Leonardo Vetra'nın dondurucu dairesinde Maximilian Kohler, komodinden aldığı deri kaplı günlüğü okumayı bitirmişti. Şimdi televizyondaki haberleri seyrediyordu. Birkaç dakika sonra Vetra'nın günlüğünü yerine koydu. Televizyonu kapattı ve odadan çıktı. Uzaklarda, Vatikan şehrinde ise, Kardinal Mortati, Sistine Şapeli'nin bacasına bir başka oy pusulası tepsisi taşıyordu. Onları yaktığında çıkan duman siyahtı. İkinci oylama, Papa seçilmedi.